بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Rabbi, her şeyimizi sana borçluyuz. İndirdiğin Kur'an-ı Kerim'e ve onu en güzel şekilde yaşayarak bize örnek olan Muhammed Aleyhisselam'a gereği gibi uyan iyi kullarından olmamızı nasip eyle. Kendi arzularına uyarak dünyayı ahirete tercih edenlerden eyleme ya Rabbi. Bugün hacda ihram konusu üzerinde duracağız. İhram kelimesinin anlamı harama girmek demektir. Haram da yasak anlamına gelir. Mesela şimdi oruca başladığınız andan itibaren yeme içme karı koca ilişkisi yasak olur. O onun ihramıdır. Allahu Ekber diye namaza başladığınız zaman konuşmak, yürümek, başka işlerle meşgul olmak haram olur. O da onun ihramıdır. Onun için namaza başlarken alınan tekbire tekbiretü tahrim denir. Yani bazı şeyleri haram kılma tekbiri. Allahu Ekber dedikten sonra bazı şeyler yasaktır. İhram da hac ibadetine başlamakla birlikte kişinin yapması yasak olan davranışları ifade eder. Allahu Teala Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle diyor. El haccu eşhurun malumat. Hac malum aylardadır. Şimdi bu ayet nerede iniyor? Medine'de iniyor ve Muhammed Aleyhisselam da Mekkelidir. Hac, Mekke'de yapılan bir ibadet. O zaman malum aylar denince ne zaman yapıldığını herhalde hemen ne yapacak? Anlayacaktır. Ve şeyde de hani Kur'an-ı Kerim'de adı Hac olan da bir suremiz var. O surede de Allahü Teala bize şey yapıyor. Bu konuda yeteri kadar bilgi veriyor. Biliyorsunuz Nuh tufanında Kabe yıkılıyor. Çünkü Kabe yeryüzünün ilk binası. Tüm insanlık için yapılmış olan ilk bina. Onu zaten Allahü Teala Ali İmran suresinde bize bildiriyor. Diyor ki inne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bi Bekkete. Ali İmran 96. ayet. İnsanlar için konan ilk beyt. Beyt kelimesinin Arapçada anlamı içinde gece kalınabilecek bir yapı demektir. Zaten üstü kapalı, 4 tane duvarı var. Dolayısıyla onun adı beyttir. İlk beyt elbette Bekke'de olandır. Bekke'de insanların bir araya gelip de böyle birbirlerine yani bir kalabalık oluşturmaları, birbirleriyle şey yapabilir, itme kalkma olabilecek şekilde kalabalık oluşturdukları yer manasına geliyor. Ve Mekke olarak da söyleniyor. Yani ki daha çok Mekke olarak biliyoruz. Mübareken, bereketli bir yer. Ve huden lil alemin, tüm alem için bir huda, bir doğru hedefi gösteren yerdir. Yani bir kıbledir. Biliyorsunuz Kabe Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıbleydi. Davud Aleyhisselam zamanına kadar öyleydi. Davud Aleyhisselam zamanında kıble Beyt-i Makdis'e çevrildi. Bu da Yahudileri imtihan içindi. Kıble Beyt-i Makdis'e çevrilince tabii Yahudilerin o tarafa dönmeleri da bir problem yok, oraya döndüler. Fakat bekledikleri Nebi Muhammed Aleyhisselam gelip de kendi kitaplarında da yazılı olan kıble Kudüs'ten Kabe'ye dönünce birçok Yahudi bu işten vazgeçti. Bunu da gene Bakara suresinden biliyoruz. Şeyde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de münafıklara Allahü Teala süfeha diyor. Yani yine Bakara'nın baş tarafında ve izâ qîle lehum âminu kemâ âmenen nas, hani onlara dense ki herkes gibi siz de inanın. قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا اَمَنَا السُّفَهَا, biz bu akılsızlar gibi mi inanacağız? Yani siz bizi onlarla nasıl bir tutuyorsunuz? Yine Bakara suresinin tabi اَلَا اِنَّهُمْ مُسْفَهَا, dikkat edin, asıl akılsızlar onlardır. وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, ama bilmezler. لَا يَعْلَمُونَ değil mi? Evet, evet. Çünkü orada لَا يَشْفُرُونَ da karıştırılıyor şeyde. Şimdi Bakara suresinin yine 75. ayetinde bakıyoruz ki bu Yahudilerin bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar. İşte tamam diyorlar. Beklediğimiz kitap bu. Diyor ki orada Allahü Teala اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ, onların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Oraya kadar 40. ayetten, Bakara 40'tan oraya kadar Yahudileri anlattıktan sonra فَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُ, onlardan bir grup يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ, gelip Allah'ın kelamını dinliyorlar. Kimden dinliyorlar? Resulullah'tan tabii ki, yani Medine'de. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ, anladıktan sonra nasıl yapalım da bunun anlamını başka tarafa çevirelim demeye çalışıyorlar. Ya bu tamam ama anlıyorlar. Vahum yalemun, bunu bile yapıyorlar. Sonra ve izâ lekullezîne âmenu kâlu âmennâ, müminlerle karşılaştıkları zaman âmennâ diyorlar. İşte beklediğimiz Nebi geldi. Çünkü oraya o Nebi'yi beklemek için gelmişlerdi. Geldi diyorlar. Ama ve izâ halâ bâdûm ilâ bâdîn kâlu etuhaddisûnehum مِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ. Şimdi diyorlar ki birbirlerine, yahu tamam, bu Allah'ın son Resulü, bu kitap Allah'ın kitabı, tamam. Yani Allah'ın Nebisi bu. Bu da kitap Allah'ın kitabı, ama siz bunu bunlara niye söylüyorsunuz? Siz bilin yeter. Bunlara niye anlatıyorsunuz? يُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, yani Allah'ın yanında sizin bu tavrınız konusunda size delil getirirler. Yani işte anladın ama Allah'ın delili, Allah'ın yanında delil getirirler. Yani şimdi bunlar bilen insanlar. Delil, yani bunlar Allah'ın yanında şahit olmasalar Allah bunu bilmeyecek mi? He? İşte bu nedir? Akılsızlık değil mi?
Zaten devamında bunu söylüyordu.
Şimdi ondan sonra اَفَلَا تَعَقِلُونَ diyor. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Öyle bitiyor değil mi?
Evet.
Ondan sonra اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهِ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ, bunlar bilmiyorlar mı Allah onların işlerinde olanı da açığa vurduklarını da bilir. Onu da biliyorlar. Peki bildiği halde aklını kullanmayan kişiye ne derler? Akılsız. Yani deli olan bir kişiye akılsız denmez. Akıllı olduğu halde aklını kullanmayan, sen ne akılsız insansın derler. Yani niye aklını kullanmıyorsun manası? İşte bu ayette onlara ne dedi? Süfeha dedi. De bunlar münafık değil mi? Peki bu Yahudiler Resulullah'a geliyorlar. Dinledikleri kitabı anlıyorlar. Allah'ın son kitabı olduğunu biliyorlar. Ve amenna diyorlar Müslümanlara. Kendi işlerinde de ne diyorlar? Niye öyle söylüyorsunuz? Bunlar ne oluyor? Münafık oluyor değil mi? Bak, bunlara söylemeyin diyorlar. Ondan sonra da, çünkü tahrif yapacaklar, bizim beklediğimiz Nebi bu, ama zaten bir insanın kafir olması için önce mümin olması lazım. Şimdi münafıkla diğer kafirler arasındaki fark şu. Diğer kafirler tamam ben inanmıyorum diyor. Yani ben kabul etmiyorum diyor. Doğru olduğunu anladığı halde. Ama bunlar yalan söylüyorlar. Tamam doğru ama niye söyleyelim kardeşim? İşte bunlar akılsız grubuna giriyor. Şimdi şöyle bir düşünün. Tabii Medine'de sözleşmeye dahil olan çok sayıda Yahudi kabilesi var Resulullah'la sözleşmeye dahil olan. Biz bunlardan sadece 4 tanesini biliyoruz. Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir. Bir de neydi? Beni Orayt vardı. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza. Bizim esas bildiğimiz bu. Beni Orayt'ı da bilmiyoruz. Allah rahmet etsin Muhammed Hamdullah kitabında yazmazsa ondan hiç haberimiz olmayacak. Şimdi bu Yahudilerde çok sayıda Yahudi kabilesinin diğerlerinin adını bile bilmiyoruz. Şimdi bunların bir kısmı gelmiş Müslüman olduklarını söylemişler. Peki Müslümansalar? Yahudilerde de 5 vakit namaz farzdır. O da yine Bakara suresinin 42. ya da 43. ayette. Ve akimussalâh ve âtüzzekâh. 43'tür değil mi? Bak bakalım. Ve akimussalâh ve âtüzzekâh. Ve erkeû mâ'r-râkiîn diyor. Namazınızı tam kılın, zekatınızı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin. Ne demek bu?
Demek ki var yani.
Rükû edenlerle birlikte rükû etmek cemaat. Ne demek? Cemaatle kılın namazınızı. Peki o zaman bu Yahudi münafıklar namazı kiminle kılarlar? Hem Müslüman olduklarını söyleyecekler. Namaz kılacaklar mecburen. Çünkü zaten kendi dinlerinde var. Namazı Resulullah'la kılacaklar. Peki kıble Resulullah zamanında Kabe'ye Beyt-i Makdis'e yine Allahü Teala En'am suresinde Mekke'de indirdiği En'am suresinde "Ulaikellezine hedallah febihudahu muktedih" diyor. 90 mı 91 mi? 90. ayet En'am. Onlar Allah'ın yol gösterdiği kişilerdir, onların yoluna uy diyor. Yani Resulullah mecburen Kudüs'e dönüyor Mekke'deyken. Medine'de de dönüyor. Ve Medine'de kıble çevrilince bu süfeha ne diyor? Yani münafık olan Yahudiler ne diyor? Kıble çevrilmeden Allah diyor. Seyekûlü süfeha üminen nas 142. Bakara 142. Seyekûlü süfeha üminen nas. Bu insanların sefih olanları yani münafık olanları şöyle diyecekler. Çünkü onların içerisinde samimi Müslümanlar da var. Yani Yahudilikten direkt Müslümanlığa geçmiş samimi Müslümanlar var. Bunda zaten ayetleri var. Konu dağılmasın diye şey yapmıyorum. Sık sık ondan bahsediyoruz. Mâ vellâhu man kıbleti humulleti kânu aleyhâ. Ya bulundukları kıbleden onları ne çevirdi? Niye döndüler ki? Bakın biliyorsunuz işte. Aynen şeye benziyor mu? Benzemiyor mu? اَتُحَدِّثُونَ اُمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah'ın size açtıklarınızı niye bunlara söylüyor? Niye döndüler kardeşim? قُلْ لِلّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Doğu da Allah'ın, batı da tercihin doğru yapanı sırat-ı müstakime çevirir. Zaten hemen iki ayet sonrasında ne diyor? اَلَّذ۪ينَ اَتِيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُنَّ وَالْحَكُمُ الرَّبِّمْ Kendilerine kitap verdiklerimiz, kitap verdiklerimiz dediği zaman da iki ayet sonra 144 mi?
146.
Kitap verdiklerimiz dediği zaman ister o kitapta mütehassıs olsun ister olmasın.
Yani 144'te ve innelezine bütün kitabe le alimuna ennehu l-hakkum
il-rabbim. İşte onu söylüyorum. Yani onu söylüyorum. Bir de
146'da kema yarifune ennehum
kısmı. Onu mu okudum ben?
Yok onu söylediğinizi zannettik.
Yok ben bunu okudum canım. Bu ayeti okudum. Ve innellezine utul kitap. Bak utul kitap diyor, ehli kitap demiyor. Yani Yahudilerin tamamı çok iyi biliyor ki
kıble değişecek.
Bu kıble değişecek. Bunu çok iyi biliyorlar. Aynı şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu da çok iyi biliyorlar 75. ayette. Peki bütün bu bilgilerine rağmen kıskandıkları için bagyen beynehum diyor. Yani niye bizden değil? yani bir semestre bir mesele ya bunlar kendilerini ne kötü sattılar diyor Allah.
Bakara 90.
Bakara 90.
Evet.
Ne kötü sattılar. Allah'ın kendi fadlından tercih ettiği birisine ayet indirdi. Allah yani ayet indirdi diye kıskanıyorlar. Ondan sonra kafir oluyorlar. İşte bak bu münafıklar bunu da biliyor. Yani şimdi sonuç olarak şuna geleceğiz. Yani Kabe'nin kıble olmaması çok kısa bir süre içindir. Şeyde Adem Aleyhisselam'ın yaptığı Kabe-i Şerif, Nuh Aleyhisselam'ın Nuh Tufanı'na kadar zaten kıbleydi. Nuh Tufanı'nda yıkılınca İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin binasını yükseltti. Yükselttikten sonra Hac suresinde Allah-u Teala şöyle emrediyor. İbrahim Aleyhisselam ve اَذِّمْ فِي النَّاسِ İnsanlar içinde ilan et. Yani şimdi bizim Türkçe açısından, herkesin anlaması açısından ezan oku diyebiliriz yani. Çünkü اَذِّنْ aynı şeyden geliyor. İlan et. Beyler Kabe yapıldı. Şimdi Nuh Tufan'dan sonra Kabe'nin yeri belli olmadığı için kaybolmuş. Yani siz dışarıdan gelip de hangi vadideydi? Arafat nerede? Mina nerede? Müzdelife nerede? Yani biz şimdi hacca gidiyoruz ama Kabe'yi orada görüyoruz. Arafat ne tarafta diye soruyorsun, gösteriyorlar. Mina nerede gösteriyorlar ama onun dışında ondan önce zaten orada insan yok. Uzunca bir süre insan yaşamıyor. Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam bina edince ne diyor Allah? وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ İnsanlar için de haccı ilan et. Çünkü yeryüzünün ilk binası insanlar için yapılmış. Peki haccın nasıl olduğunu tarif et diyor mu?
Yok.
İhrama şöyle gireceksiniz. Falan yerden gir diyor mu? Yok. Şu ayda yapacaksınız diyor mu? يَأْتُوكْ Onlar sana gelirler. Gelsinler yani. Ricalen yürüyerek. Onlar yürüyerek gelenler yakın çevreden gelirler. Ve alâ kulli damir ve yorgun binekler üzerinde. Bütün yorgun binekler üzerinde. O bütün yorgun binekler dendiği zaman bütün binekler gelir. Öküz arabasıyla da gelebilir. Efendim şeyle de o zaman atla da gelebilir. Eşekle de gelebilir ama yorgun deyince çok uzak yerden de geliyor demektir. Ondan sonra يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Bütün derin vadilerden gelirler derken Kabe'nin 360 derece çevresinden geliyorlar. Zaten Kabe'de ana kent olduğu için dünyanın her yerinden oraya gelirler diyor. Peki لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Gelsin bir takım menfaatlerine şahit olsunlar. Önce burada bir ticaret yapsınlar. Çünkü orası eskiden beri en büyük pazarların kurulduğu bir yer. Ondan sonra وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فَيَيَّامِ مَعْلُمَاتِ Geldiler mi? Malum günlerde Allah'ın adını alsınlar. Bak, şu gün demiyor. Hepsi biliyor çünkü. Çünkü Allah-u Teala Hac Suresi 34. ayette diyor ki لِكُلُّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ Her ümmet için bir kurban kesme zamanı belirledik. Belli o. Aynı gün. Peki ondan sonra liyet kurusmallahi ala marizekum min behimetil enam Allah'ın onlara rızık olarak verdiği behimetil enam ki o da Enam 142-143'te belirtildiği gibi koyun, keçi, sığır, deve bunların erkeği ve dişi. Bunların üzerine Allah'ın adını ansınlar. Peki burada bunu diyor belli günlerde. Bak bayram birinci gün, ikinci gün, üçüncü günü demiyor, dördüncü gün demiyor. Herkes biliyor zaten onu. Peki öbür şeyde ne dedi? Bakara 180, 197'de
orada da
El-Haccu eşhurun malumat dedi. Bak burada da zaten malum olduğu, ay demek ki hep hac günleri de belli, kurban kesme günleri de belli, dünyanın kurulduğu günden beri. Ondan dolayı şu gün demiyor Allah. Öbüründe de El-Haccu eşhurun malumat. Hac bilinen aylardır.
Hatta 203'te Femen teaccele fi yevmeyni fela ismi aleyh diyerek en son daraldığı gün bile belli yani.
Tabii tabii. Zaten fi eyyami malumat dediği zaman günlere giriyor. Ondan sonra ikinci, üçüncü, evet, dördüncü, evet, günü de hemen tacele fi yemini fela ihtimali 203 müydü?
203, evet.
203, Bakara 203. Yani şeytan taşlama günlerini de belirtiyor. Yani dördüncü güne kalabilirsin de kalmayabilirsin de diyor orada. Dolayısıyla efendim işte bazılar çıkıyor. Senenin her günü istediğin yerde hac yaparsın. Gidin yapın kardeşim, ne olacak? Gidin yapın. Yok efendim orucu sabitleyin. Sabitleyin. Ya bunu Hristiyanlar, Yahudiler yaptılar. Bugün Yahudinin de Hristiyanın da hac için gitmesi gereken yer Kabe'dir. Bütün herkesin. Gelmiyor. Canları isterse. Canları isterse. Yani bugün işte çıkıyor insanlar gerçekten, yani sapıtma hürriyetini kullanarak senenin belli bir... Peki Allah-u Teala el-haccu eşhurun malumat diyor. Eşhur kelimesi en az ne olur? Üç olur değil mi? Bak bir şeye bakın, Zilkaade, Zilhicce, Muharrem. Şimdi Zilhicce'nin anlamı ne demek? Hicce ne demek? Hac mı anlasın?
Hac, içinde hac olur.
Haccül beyt diyor zaten. Hac, haccül beyt. Velillahi alennâsi haccül beyt diyor. 97. ayette Ali İmran. Zilhicce de içinde haccı barındıran ay demektir. Bak ay da belli. Ondan Zilkade, tamam geliyorsun, orada oturuyorsun. Erken gelirsen orada şeyi beklersin. Hac günlerini beklersin. Ve bir de Muharrem ayı var. Bakın şimdi bu üç ay dünya kurulduğu günden beri haram aylardır. Haram aylar dört aydır da dördüncü ay Recep. Şaban ayından önce, yani Ramazan'dan iki ay önce gelen ay. Ama bu üç ay peş peşe. Allah-u Teala Tevbe suresinde dünya kurulduğu günden beri 36. ayette bunun böyle olduğunu bize açıkça bildiriyor. Tevbe suresinde. Ve bunun asla da değişmediğini çok sayıda ayette bildiriyor. O zaman ne oldu? Bakın şeye de dikkat edin. Yani Muharrem, Zilkade ve Muharrem. Başta sonda. Ortada ne var? Zilhicce var. Zilhicce. Peki Zilhicce'nin de hac günleri hangi şeyine veriyor? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi bak bir yere gelmişsiniz. Gelme, oradan ayrılma da yani 14 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 değil 13. Şimdi oradan ayrılmaya kadar da 14, 15 dersiniz. Yani geriye dönüş için de 1,5 ay kalıyor ülkelerinize. Bu 4 ay haram ayı, yani insanların can ve mal dokunulmazlıklarının sağlandığı ay Allah'ın emriyle. Ha, emre uymazlar, o ayrı bir konu.
Hocam bu bir de ayın ortası dolunay oluyor ya, onun da herhalde bir etkisi vardır şimdi haccın o ayın ortasına denk gelmesiyle.
Bak bunu çok güzel söyledin. Hakikaten dolunayın çok büyük etkisi var. Şimdi evet şeyden Arafat'tan çıkıyorsunuz. Bu 9. günü Arafat'tan çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra ay artık büyümüş vaziyette oluyor. Rahatlıkla o ışıkta Müzdelife'ye çok rahat bir şekilde geliyorsunuz. Yani bir çevreyi görme problemi olmuyor. Müzdelife'de kalıyorsunuz. Kaldığınız süre içerisinde çevre aydınlık. Ondan sonra işte şeytan taşlamak için Mekke'den Mina'ya geliş gidişler. O aydınlıkta çok rahat bir şekilde oluyor. Gece orada kalma açısından
boşuna değil yani.
Tabii ki boşuna değil yani. İşte burada yani Allah-u Teala ilk günden itibaren hac aylarını, hac günlerini belirlemiş. Onun için eyyam malumat dediği zaman malum günler. Bu insanlar uzak yerlerden, bak şöyle de düşünelim. Nuh tufanı olmuş. Nuh tufanından İbrahim Aleyhisselam'a kadar çok sayıda Allah'ın nebisi gelmiş geçmiş yani. Hud, Salih, Lut. Yani şimdi o arada bilmediğimiz kim bilir ne kadar var. Gerçi Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam aynı dönem ama Peki bu arada kaç nesil gelmiş? Bu arada malum günlerde gelsinler, kurbanlarını burada kessinler deniyorsa ki o kurban bayramı kurbanıdır. Haç kurban diye bir kurban söz konusu değil. O zaman ne demek? Haccı bilmiyorlar ama kurban bayramı günlerini ne yapıyorlar? Hepsi biliyor. Ama kurban bayramı günlerinin aslında hac günleri olduğunu da hepsi biliyor. Onun için bunları Allah-u Teala ayrıca söylemiyor. Şimdi gelecekler oraya, hacdan yapacaklar. Ondan sonra zaten şeyde Âl-i İmrân 97'de ne dedi? وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ İnsanlar, Allah için insanların üzerinde o beyti hac etme şeyi var. Ona işte şimdi tekrar ihram konusuna gelelim. Bakara 97'de ne dedi Allah? Şey 197'de
El-Haccu
eşhurun ma'lumat. Hac malum aylardadır. Sonra femen farada fihinnel hacce. O malum aylarda kim hacca başlarsa. Demek ki hacca Zilhicce'de Zilkade'de başlanır. Ondan önce başlanmaz. Aynen namazın nasıl vakti varsa, ne diyor şeyde Nisa suresi 103. ayette اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz müminler üzerine vakitle sınırlı bir şekilde yazılmış, farz kılınmıştır. İşte bu da haccın ayları var. Zilkade'de başlarsınız. Tabii o geriye dönüşte hac bittikten sonra dönüyorsunuz. Çünkü bir sürü yolculuk var, gidiş geliş falan var. Hemen farada fihinnel hacce. Kim onlarda hacca başlarsa. Şimdi öğlen namazı oldu. Öğlen vakti ezanı okundu diyelim. Tamam mı? Öğlen vaktinde kim namaza başlarsa dediğimiz zaman ne akla gelir? Öğlen vaktinde kim namaza başlarsa. Yani Allahu Ekber derse değil mi? Namazdan önce abdest olması gerekiyor. Zaten o اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغَسِلُوا وُجُوهَكُمْ diyor Maide 6. ayette. Ama burada öyle bir şart yok. Yani hac için öyle bir şart yok. Kim başlarsa başladık. Başlamak için niyet etmek lazım değil mi? Ve haccın Allahu Ekber'i de telbiyedir. Yani şimdi biz namaza niyetimiz var. Yani öğlen vakti hangi namazı kıldığım belli zaten öğlen namazı. Tamam niyetim var. Neyle Allahu Ekber demeden başlamış oluyor musun? İşte şeyde hacca da niyet ediyorsun. Allahu Ekber'e ne oluyor? Lebbeyk oluyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Haccın her şey namaz kılarken rüküye gittiğin zaman Allahu Ekber diyorsun. Kalkarken semi Allahu men de iniş kalkış hep Allahu Ekber. Hacca da her vesileyle ne olur? Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike lek. Şimdi hacca başladın. Yani ne olmuş oldu? İhrama girdin. Kadın erkek farkı yok. İhrama girip başladıktan sonra ya olması gereken nedir? Diyor ki fela rafes. Rafes yok. Rafes ne demek? Allah'ın da Bakara suresinin 187. ayetinde şey yapıyor. Anlatıyor. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesi, eşlerinize rafes helal kılındı. Yani cinsel ilişki. Tabi cinsel ilişkiye sebep olan ön hazırlıklar da o esas o manayadır ama Allah-u Teala genellikle bu konularda mecaz kullanır. O zaman rafesin hiçbir çeşidi yok. Yani cinsel içerikli konuşma da yok. Davranışta yok.
Zaten felâne bâşirûhunne deyince refesin ne olduğunu
ne anlatmış, oluyor, anlatmış yani. Oluyor zaten. Onlarla mübaşerette ilişkiye girin demiş oluyor. Şimdi hacda bu yok. Namaza başladığın zaman da yapamazsın değil mi? Yani işte, yani ihram ne demek? Onu anlamak yasak açısından. Yani. İhram bu. Harama yani yasağa giriyor. Yasak bu. Velâ füsûk yani fasıklık da yok. Yani Allah'ın yoluna, Allah'ın dinine aykırı işler yapmayacaksın. Çünkü zaten ibadet yapıyorsun. İbadet sırasında bu olur mu? Vela cidal, birbirinize dövüşmek, kavga da yok. Dövüş kavga da yok. Fil hac, hac sırasında. E başka zaman da yok bunlar ama yani refes değil de mesela füsuk cidal ama bu hacda özellikle ibadet yapıyorsun. Artık biraz daha dikkatli olman lazım. Peki şimdi bunu mesela biz ihram dediğimiz zaman başka şeyler de anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac için Mekke'den Medine'ye iki kere gitmiştir. Resulullah'ın dışındaki Müslümanlar üç kere gitmişlerdir. Yani ilk hac kafilesi biliyorsunuz şeyden Hudeybiye'den sonra ilk hac kafilesi Mekke'nin fethinin hemen akabinde hicretin 9. yılında gitti. Ebu Bekir radıyallahu anh komutasında başkanlığında gittiler. Resulullah o sene hacca gitmedi. Ama Resulullah bu Hendek Savaşı'nın arkasından hacca gitmişti. O muhteşem bir siyasi şeydir, harekettir. Şeyler, Mekkeliler ve çevre kabileler Hendek Savaşı dolayısıyla çok zor duruma düşmüşlerdi. Çünkü çok ciddi masraflar yaptılar. O sene hacca kimse gelmeyecek. Mekkeliler ciddi sıkıntıdalar. Resulullah önce Mekke'ye epeyce bir para gönderdi. Oradan fakir fukaraya dağıttırdı. Bir de biz hacca geleceğiz diye haber gönderip oradan esnafını sevindirdi. Ve çevresine söyledi mümkün olduğu kadar çok sayıda kişi hacca gelsin diye. Oradan gittiler. Fakat ne oldu? Mekkeliler Resulullah'ı Mekke'ye sokmadılar. Şimdi bunu da yine Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Fetih suresinde de istersen sen Fetih suresini sen aç. Bakara suresini ben okuyayım çünkü ikisini birlikte yapmış olalım. Şimdi Bakara suresinin 96. ayetinde 196. hep 96 diyorum ya. 196. ayetinde Allahü Teala bunu anlatıyor. Diyor ki وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Hac ve umreyi tamamlayın. Eksik ne ki tamamlayalım? Eksiği ne olduğu zaten Bakara suresinin 157. 158. ayetlerinde belli. Şey zamanında cahiliye döneminde Safa tepesine, Merve tepesine birer tane put koymuşlardı. Müslümanlar da bu şeyin Safa Merve sayinin o putlardan dolayı yapıldığını düşünüyorlardı ve zaten herkes öyle düşünüyordu. Onun için Müslümanlar sayı bırakmışlardı. Allahü Teala inna Safa vel Merve min şa'irillah diyerek siz Safa'yı Merve'yi o putlarla niye ilişkilendiriyorsunuz? Allah'a kulluğun simgelerindendir. Siz onu günah sayıyorsunuz.
Devamında Femen Haccel Beyti Evi İtemara diyor ya. Şimdi buradaki eksikliğin bazıları Arafat olduğunu söylüyorlar. Oysa
orada mı?
Umre de var. Umre olunca o Arafat ihtimali kayboluyor.
Arafat'ta ne alakası evet. var ya? Evet. Şimdi şey var bakın. Bizim geleneksel yapıda çok çok iyi biliyorsunuz. Hikmet tümüyle kaybolmuştur. Allah bir ayeti diğeriyle açıkladığını söylüyor. Bize böyle bir şey yok. Ulema kendisini Allah'ın yerine koymayı ve kendi kafasına göre ayeti açıklamayı bir marifet zannetmiştir. Ve mezhepler o şekilde oluşmuştur. Dolayısıyla şimdi ve etimmül hacce vel umrete lillah ayetine doğru mana veren birisini bulmak mümkün değil. Bir, İnne Safa vel Marvete min şairillah ayetine doğru mana veren birisini bulmak da mümkün değil ki. Şimdi zaten oradan anlaşılıyor. Safa ile Merve siz bunları ne? Bu putlar için mi şey yapıyorsunuz? Naile ve İsaf adındaki iki tane put. Onlar için mi? Yok. Bunlar şairullah'tır. Yani Allah'a kulluğun nişaneleridir. Tabi bu ayetten sonra inmiştir o, bu şimdi okuduğum Bakara suresinin ayeti. Yani bu ayet indiği zaman da Resulullah hacdaki eksikliği ne olduğunu bilmiyordu. Veda hacında inmişti. O zaman Resulullah dedi ki şeyde inna Allahu kad farada aleykumus sa'ye fes'ahu. Allah size sa'yı farz kıldı, sa'y edin dedi. Çünkü eksik olanın ne olduğu ayette belirtildi. Bunlar çok iyi biliyorlar ki sa'y etmiyorlar. Bu sa'y bir putlar için değil, Allah içindir. Ha, o zaman bu eksiklik öyle bir eksiklik olmalı ki hacda da umrede de olması lazım. Çünkü etimmu el hacce vel umrete.
Zaten fela cunahe aleyhi eyyattavefe bihime bir tereddüt halini bildiriyor.
Tereddüt halini biliyor. Çünkü orada tavaf etmeyi günah sayıyordu Müslümanlar. Gerçekten yani herkes öyle sayar onlar. Çünkü Mekke'de bu oraya gelip o puta saygı gösteriyor, buraya gelip bu puta saygı gösteriyorlar. Ve insanlar da onu gördü mü puta tapmak da haram. O zaman
çekince
tamam, hac tamam ama bu yok. Evet. Sonra Allahü Teala indirdiği ayeti bu Allah'ın şairinden. Aa, o zaman eksik ne oluyor? Hacda bu hacın ve umrenin ortak eksiği olacak bu. Arafat falan haccın umrenin ortak eksiği mi? Eksik işte o ayetin delaletiyle saydır. Resulullah'ın söylediği de Allah farz kıldı, sa'y edin. Neyle farz kıldı? Etimmu, tamamlayın. Emir değil mi bu? Farz değil mi bu? Tamam. Eksik de belli. Şimdi fe'in uhsirtum, eğer şey yaparsanız, yani önünüz kesilirse, engellenirseniz فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Hediyeden kolayınıza gelen, yani oradaki hediyedi, orada o hacca gelenin hediye olarak getirdiği, yani kurban bayramı kurbanıdır bu. Hac kurbanı değil. Onu kesersiniz. Ama وَلَا تَحْلِكُ رُؤُسِكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّ. Hedi mahilline, ulaşana mahil kadar. Zaman. Şimdi yerde değil. Niye yer değil? Çünkü şeyin yani az önce de Hac suresinde okuduk. Şeyi malum günlerde kessinler dedi ya. Şey yani şey ve yetkurusmallahi
fi eyyamin malumat.
Fi eyyamin ala marazakum behimetin enam. Evet şu ve yetkurusmallahi fi eyyamin malumat. Malum günler diyor ya. Mahil kurbanı kesmenin günü o şeydir. Onun için
zaten o, hocam fe'in uhsirtum dediğine göre gidemiyorlar yani.
Gidemiyorlar.
Yerinden değil, tabii. Zamanından bahsetmesi gerekiyor.
Tabii zamandan gidemiyorlar. O zaman haccı kurban kesme günü gelinceye kadar tıraş olmayın diyor. O zaman herkesin kurbanı olması gerekmez. Zaten Resulullah'ın şeyde Hudeybiye'ye gittiği zaman herkeste kurban yoktu ki bir, çok az kişi de vardı. Ama burada esas olan kurbanı kesme zamanıdır. O zamana kadar tıraş olmayın diyor. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ. Ama hastalandım, başımda sıkıntı var, tıraş olmam lazım. O zaman da fefidye. Kesecek, yapacaksa fidye. Oruç, min siyâmin ev sadakatine önüsük. Oruç tutar, sadaka verir. Ya da kurban da kesebilir. Hı. Ama bu defa kurban bayramı kurban değil, bu fidye ceza, olarak. Bu fidye olarak yapılan için kurban. Hı. Şimdi ama buradan şunu anlamış oluyoruz. Demek ki bunların kurban kesme günü bayramın birinci günü olduğuna göre ihrama giren kişinin bayramın birinci günden önce tıraş olması yasaksa وَلَا تَحْلِكُ رُؤُسَكُمْ başınızı tıraş etmeyin diyor. Diğer organlarınızı değil, koltuk atı, etek falan filan demiyor.
Sakal da demiyor.
Sakal da demiyor. Hayır, hani sakal baştadır, akla gelebilir diyersiniz. Ama rast yerken bura anlaşılır ama. Yani adam bu da baş buradan yukarıda diyebilir diyelim birisi yani. Şimdi şey olarak yani bu ayetten anlaşılıyor ki ihrama giren kişilerin çünkü o ibadete başlamış ya, o kurbanın mahilline kadar tıraş olması, yani kurban bayramı gününe, yani bayramın birinci gününe kadar tıraş olması haramdır. O zaman ihramın haramlarından birisi de ne oluyor?
Tıraş
olmuş oluyor. Tıraş. Ondan sonra Peki ben ya yani şu ihram yasaklarından bir tane, mesela karı koca ilişkisi yok, adam karısıyla beraber gitmiş, evde kalıyorlar. Ne yap, ben hanımla birlikte olmak istiyorum, ne yapayım? Allah onun da yolunu göstermiş. Hemen temettü bil umreti ilel hac. Hac zamanına kadar kim umreden yararlanırsa. Nasıl yararlanacak umreyle? İhramdan çıkacak ki yararlansın diye. Temettü yani
Bir
metalanmak,
menfaati
yararlanmak, bir
olacak.
menfaatle. Çünkü ihramda kalmayacak, ihramdan çıkacak, rahatlayacak. Eşiyle de birlikte olabilecek. Diğer başka şeyler de yapabilecek. Şimdi o zaman femesteysire minel hedi, kolayına gelen bir hedi keser o. Çünkü o yaptığın yararlanmaya karşılık da bir ödeme yapmış olacaksın. Bu iş bedava değil yani. Peki femen lem yecid fe siyam selaset. Peki bu yok.
Bulamazsa.
Bunu bulamayan kişi
3 gün.
3 gün orada, fe selaset eyyamin filhac, hac günlerinde 3 gün. Ve seb'atin idâ raca'tum, memleketine döndüğün zaman da 7 gün. Oruç tutmak gerekir. Tilke aşeretün kâmile, bu tam 10 gündür. Tamam, onun da şey yolu var. Tamam. Demek ki umre ile yararlanmış olmak için ne gerekir? İhramdan çıkmak gerekir. Peki mezhepler bu konuda ne diyor? Yani şeyde haccı kıran diye bir hac var değil mi? Mesela hiç ihramdan çıkmadan umre yapıyorsun, arkasından hacca giriyorsun. Peki neden yararlandın burada? Yararlanılan bir şey var mı?
Temettü olmadı yani.
Temettü olmadı ki. İşte şimdi yok efendim diyorlar, Resulullah hacı temettü yapmıştır. Nereden hacı temettü
Kıran,
yaptı ya?
kıran.
Şey, hacı kıran
Hacı kıran.
yapmıştır diyorlar ha. Çıkmadı ya İhram'dan. Resulullah İhram'dan çıkmadı çünkü kurban götürülmüştü oraya. Kurban götürmeseydi İhram'dan çıkardı.
Ondan dolayı da zaten getirmeseydim.
Ben bilseydim bir daha bilseydim bunları getirmezdim diyor yani. Ama yanında ihram olmayanlar umre yapıp ihramdan çıkarlar dedi. Şimdi yani haccı kıran diye bir şey de yok. Ve bunu Hanbeliler bu konuda doğru görüş içerisindeler. Şimdi peki bu umreden yararlanma işi, der ki men lem yekun ehlu hadiril mescidil haram, ailesi mescid-i haramda olmayanlar içindir. Sen şimdi Mescid-i Haram'da yaşıyorsan, hani dışarıdan gelirken belli ki dışarıdan ihramlı geliyormuş. Müslümanlar mahsur
Evet.
kalıyorlar, Mekke'ye giremiyorlar.
İhram yasakları var
Tabii
onlar
ihram
için.
yasağı var.
Evet.
Peki ben Mekke'de yaşıyorsam, hac için ne zaman ihrama girerim?
Hac günü.
Arafat'ta çıkarken, burada temettüye gerek yok ki.
Evet.
Ben zaten ihrama girmiş değilim. Bu temettü yapanların ihrama girdikleri gün ben de girer çıkarım işte. Onun için bu Mekke, çünkü o bu ihramın sıkıntısını çekenler dışarıdan gelenler. Bu da şunu gösteriyor ki ihramın şartlarından bir tanesi de ne? Tıraş yasağı. Peki şimdi burada başka yasaklar da tabii devreye sokuldu biliyorsunuz.
Yani Kur'an açısından bakıyorsa biraz sait var. Ağlanma yasağı da belki
Ha, o avlanma
söylüyorum.
yasağı var tabii.
Evet.
O yani şimdi şu anda avlanma yasağı da pek akla gelmiyor ama yani balık avı dışındaki avlanma yasağı var. Zaten onu da Allahü Teala Maide suresinin
95.
95. ayette ne dedi? 96. ayette ne dedi?
Uhulle
Uhulle leküm saydul bahri
ve taamuhu.
Ve taamuhu meta'an lekum ve lisseyyara. Yani deniz avı, o kaçan deniz hayvanları ve denizden kolaylıkla toplanan yiyecekler. Bunlar helaldir yani. İşte midye, istiridye falan neyse. Bunlar helaldir. Meta'an lekum ve lisseyyara. Öyle miydi?
Evet, öyle
Evet.
öyle.
Sizin ve o yolcuların yararlanmanız için ve hurrim aleykum
Sadül
saydül berri ma dömtüm huruma, ihramlı olduğunuz sürece deniz kara avı size haram kılınmıştır diyor. Bu da yani ihramla Mekke arasında belli bir mesafenin, yani ihrama girilen yer ile Mekke arasında belli bir mesafenin, yani avların olabileceği yerlerden geçme durumunu da ifade ediyor. Onun için işte mikat, mevakit meseleleri ortaya çıkıyor.
Zaten hocam eğer 3 aysa, yani Zilkade'de başlıyorsa, demek ki o zamandan ihram yasağıyla beraber Mekke'ye yolculuğa çıkmış kişiler tabii, olabilir. Tabii, dolayısıyla o da onlar için avlanma yasağı devreye girmiş olur.
Devreye girmiş oluyor tabii. İşte şimdi burada yani şeyde bakın, Resulullah şeyin hicretin 6. yılında şeye gitti, Hudeybiye'ye. Hicretin 8. yılında Mekke fethedildi. Sonra hicretin 9. yılında şey Ebu Bekir radıyallahu anh başkanlığında hac kafilesi gitti. Hicretin 10. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başkanlığında veda haccı diye tanımladığımız hac yapıldı. Çünkü artık ondan sonra bir daha hacca gitme fırsatı yok olmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Şimdi orada zaten veda haccından 3 ay kadar sonra da Resulullah vefat etmişti. Şimdi bu şeyde mesela şeye gidiyorlar, hac için Hudeybiye'ye gidiyorlar. Gerçi kitaplarda bunu umre derler. Umre olma ihtimali yok yani. Hiç mümkün değil umre olması. Zilkade'de gitmişlerdir zaten. Hac ayında gitmişlerdir. Zaten bütün ayetlerde bunun hac olduğunu gösteriyor. Şey, ondan sonra orada bakıyorsunuz ki insanların elbiseleriyle ilgili Resulullah hiçbir şey söylemiyor. Peki bütün insanların hacca geldiği yerle ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Yani o azim hac suresinde elbise konusunda herhangi bir şey söylemiyor. Şey Ebu Bekir radıyallahu anh başkanlığında hacca gidiliyor. Efendim dikişli dikişsiz su elbise, işte kadın şunu giyer, erkek bunu giyer diye herhangi bir şey söylemiyor. Sonra bakıyoruz ki hicretin 9. yılında 10. yılında bütün Müslümanlar hacca gelecek Resulullah'la birlikte, çok sayıda Müslüman. Resulullah Medine'den çıkıyor, hiç kimseye bir şey söylemiyor. Hac için çıkılıyor. Beyler şu şey, hangi elbiseyse Medine'den çıkmadan önce söylenir değil mi? Evet. Gidip Zülhüleyfe'de söylenecek söz müdür? Resulullah Zülhüleyfe'de bir söz söylettiriliyor. Bazıları orada söylüyor, söylettiriyor, bazıları da
Arafat'ta.
Arafat'ta zaten hac bitmiş, yani hacın ana gövdesi yapılmış. Ya efendim Resulullah hutbede bir şey söylemiş. Sen onunla ilgili şeyleri Vedat okursan, hadislerle alakalı.
Bu ihramdaki giysi yasaklarıyla alakalı Kur'an'da hiçbir şey yok hocam.
Var yok olur mu? Yasak yok.
Yasak.
Emir var da yasak yok. Ondan bahsederiz. Sen yasakları anlat.
Bu yasakların sünnetle sabit olduğu kabul ediliyor geleneğimizde. Bu yasaklarda iki rivayete dayanıyor. Bu rivayetler İbn Ömer'den ve İbn Abbas'tan geliyor. İbn Ömer Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer. Hicretten yaklaşık 10 sene önce doğan bir sahabe. Hicret esnasında da bir çocuk zaten. İbn Abbas da hicretten 3 sene.
Ama şeyde tabi hicrette burada hac sırasında 23 yaşlarında olmuş oluyor. Yani İbn Ömer
hac yok sırasında. Hocam 20'ye gelmemiş. Peygamberimiz vefat ettiğinde 20 yaşında oluyor. Çünkü 10 sene önce doğmuş hicretten. 10 sene öyle, 10 sene öyle. 20 yaşında.
Ha, 10 sene önce doğmuş. Tamam. Doğru. 20 yaşında falan.
İbn Abbas da 3 sene önce doğmuş hicretten. Yani hicret esnasında 3 yaşında. Nebimiz vefat ettiğinde 13 yaşında İbn Abbas.
Ama İbn Abbas zaten Medine'ye gelmemişti. Medine şeyden hacdan sonra gelmişti değil mi? Yani
ancak enteresan bir şekilde o Arafat rivayeti İbn Abbas'tan geliyor.
Evet.
İbn Ömer'den rivayet edilen hadiste şu ifadeler geçiyor.
Yani şimdi bu izleyicilerimiz şöyle iyice argılasınlar.
İbn Ömer Medine'deyken Allah'ın elçisine ihramlı kimsenin neler giyeceğini sormuş. Nebimiz de şu cevabı vermiş.
Medine'deyken mi sormuş?
Medine'de diyor hocam.
Yoksa Zülhüreyfe'de mi sormuş?
Yok, Medine'de. Yani buradaki elimdeki tezde o şekilde yazıyor. Neler giyeceğini sormuş. O da şöyle cevap vermiş. İhramlı bir kişi kamis. Yani kamis. Yani gömlek giyemez. Yani
şimdi o zaman ikili konuşma oluyor değil mi?
Evet. İbni Ömer
yani halka, Allah Resulü halka arasında. Açıklanmıyor.
Evet yani merak etmiş sormuş.
Peki diğerleri?
Onlar yok.
Hacca sadece Medine'deki insanlar mı gidiyor? O günkü Müslümanların tamam ki Arap Yarımadası'nın
tabii,
yani, tamamına yakın kısım Müslüman olmuştu zaten.
Kamis giyemez, sarık, brünüz.
Kamis dediğimiz ne?
Gömlek.
Gömlek. Böyle bir gömlek.
Sarık.
Değil. Evet.
Brünüz. Brünüz denilen şey de başı örten kapşonlu giyecekler. Yani her türlü başı örten giyecekler.
Başını örtüyor. Zaten şeyde Arap ülkelerinde baş açık dolaşmanız mümkün değildir. Yani o güneş adamı perişan eder. Evet.
Seravil.
Seravil yani iki paçası olan yani bizim şal var dediğimiz işte evet. Pantolon, şal var neyse. Evet.
Vers veya zaferan bulaşmış giysi giyemez.
Vers ne?
Hocam vers konusunda da hem boya maddesi hem koku maddesi olması konusunda bir şey olmuş, tartışma olmuş. Boyalı bir koku maddesi demişler. Hem boyalı hem koku veren bir madde. Bunları süremez demişler.
Zaferan?
Zaferan da boya maddesi.
Tamam. Yani sarı boya.
Evet.
Safran evet. Evet.
Ayağında huf giyemez.
Huf ne demek?
O da ayakkabı. Yani bizim bugün bileğe kadar, bileği de kapatan.
Yani biz bot diyoruz. Bot.
Evet. Bileğini de örten bir ayakkabı çeşidi.
Bot veya çizme.
Ancak na'leyn bulamazsa hufların topuklarından aşağı kısmını keserek giysin.
Na'leyn dediği ne?
O da terlik. Bizim.
Terlik değil yani şeydir. Yani hufun dışındakilerin hepsine na'leyn denir. Yani o
ayakkabı
şey değil. Bot değil. Çizme değil. Diğer ayakkabılar. Ki ama na'leyn dendiği zaman dediğin gibi hemen ilk anlaşılan terliktir.
Çarık tarzı belki hocam olabilir.
Evet, terliktir. Çarık tarzı bir şeyler olabilir. Evet.
Bunu bulamazsa yani naleğini bulamazsa hufların topuktan aşağı kısmını keserek giysin demiş. Yani onu bir çeşit naleğine dönüştürsün.
Şimdi hufun topuktan aşağı kesmek bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Onu usta ancak yapabilir yani. Evet, çünkü kestin mi şeyin bozulur yani o şeyde. Yani düşün ki çizmenin topuk dediğimizde yani şu ayağın ama şimdi topuk. Topuk kelimesine alışmışız kullanıyoruz. Topuk demek doğru değil aslında Türkçe'de. Aşık kemikleri demek lazım. Çünkü yani Türkçe'de biz topuk dedik mi bakın şöyle nerede bu topuklar? Dışarıda kalıyor değil mi? Topuğun altı. Yani bu ayakkabıyla o hadise göre rahatlıkla ihrama girilir. Yani bu ayakkabıyla ihrama git çünkü bak topuğun altından kesilmiş gördün mü ki topuğun
tabii,
altından
topuk derken hocam bilek
hala şey. Topuk diyorum alışkanlık yani
şey şimdi ayak bileğindeki kemikler bilek kemikleri
ayak altı. Bileğindeki kemikler şey aşık kemikleri onlar dışarıda kalsın bu dolayısıyla bu ayakkabıyla ihrama girmenin hiçbir sakıncası yani bu hadise dayandığı takdirde yok fakat o hadiste yok ama ben buraya gelmişken onu anlatayım. İzleyiciler şeyden bakarlarsa görürler internetten ayak kemiklerine. Şimdi ayağın tam şu üstünde şurada iki tane hafif bir tümseklik vardır. Elinize vurursanız görürsünüz. Burada bir eklem vardır. Orası şey yapılır. Şiiler tarafından burası Kabe'nin kabul edilir. Şey yaparken, abdest alırken, ayaklarını mesederken böyle yaparlar. Hanefilerden İmam Muhammed orası Kabe indir demiş. Dolayısıyla orada açık olmalı demiş. O zaman bu ayakkabıyla ihrama giremeyeceksin. Yani şurada, şuradan da açık olacak. Şuradan da açık olacak. Peki. Şimdi ondan dolayı Hanefi kitaplarında derler ki üstü ve aşık kemikleri açık olacak. Üstü demelerin sebebi o.
Kabe'yi yanlış tanımladık.
Hiçbir delili yoktur. Şiiler öyle yapmış ama Şiiler muhalefet olsun diye yapıyorlar. Yoksa ayete falan uydukları için değil.
Bugün uygulamada bunlarla o yaptırmıyorlar değil mi bunu?
Ya şimdi geçen de anlatmıştım. İstanbul müftüsüydü Selahattin Kaya. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. Çok değerli bir zattır. Şimdi hacca gidiyor. O sene de ben gitmedim hacca. Tabi Diyanet'teyken 20 kere hacca gitmek nasip olmuştu. Şimdi bir onun kafilesinden birisi geldi bana sordu. Adam düz tabanmış. Yani onlar özel ayakkabı giyiniyorlar. Dedi ki ben başka ayakkabıyla hacca gitmem mümkün değil. Bu ayakkabı olur mu? Ben dedim olur. Hiçbir sakıncası yok ama dedim sakın dedim hocaların lafına aldanma. Sana kurban kestirirler dedim. Şimdi biraz sonra ona şey yapacağız. Ben şey işte İmam Muhammed'in görüşünü esas alarak çok ciddi bir sıkıntı. Tamam dedi. Kafile başkanı da Selahattin Kaya olmasına rağmen adam geldi hacdan sonra dedi ki valla kurban kestirdiler bana. Selahattin Bey dedi ki ben de mani olamadım. Bak kafile başkanı hoca olmaz, İstanbul müftüsü olmasına rağmen mani olamamış çünkü müthiş bir psikolojik baskı uygulanıyor üzerinde. Evet.
Hocam bunun dışında kadınlarla ilgili olarak da diğer rivayetlerde buna ziyade olarak şunlar söylenmiş. İhramlı kadın yüzünü örtemez, eldiven de giyemez. İhrama girdikleri vakit eldiven, Allah'ın elçisi ihrama girdikleri vakit eldiven kullanmaktan, yüzlerini örtmekten, vers ve zaferan sürülmüş elbise giymekten kadınları yasakladı. Bunlardan başka kadınların hoşuna giden elbise çeşitlerinden safranla boyanmış, ipekli, ziynet, seravil, kamis veya mest giymelerine müsaade etmiştir dedi. Bunlar da kadınlarla ilgili olanlar. İbn Abbas rivayetine geçtiğimiz zaman da
peki orada sadece bunu Abdullah bin Ömer'e mi söylemesi gerekir böyle bir şey söyleyecekse? Abdullah bin Ömer'in sorması gerekiyor mu? Bak dikkat ediyor musunuz ayete? Ne dedi? Malum günlerde oruçlarını şey kurbanlarını kessinler. Herkes biliyor değil mi? Ondan sonra bilinen aylar dedi. Şu şu aylar demedi. Peki burada elbiseler, her şey biliniyor da elbise bilinmiyor mu?
Hacca dair ziynetlerini giysinler demedi mesela. Böyle dedi. Ona ait, sadece ona yok, has bir
yok,
şey demedi.
Yok Allah ayetinde söylüyor yani ne diyor?
Ya beni Adem'in huzur ziyneti.
Ya beni Adem, bak beni Adem diyor. Hı. Adem oğulları diyor. Peki Kabe kimin içindir?
İnsanlar için.
İnsanlar için. İnsanlar nedir? Beni Adem değil mi? İnne vel beyti mudi'a linnas. Burada insanlar diyor. Bu ne dedi? Beni Adem dedi. Ey insanoğulları. Kudu ziynetekum inde kulli mescid. Her mescid dünyanın da ziynetinizi takınınız. Her peki Kabe mescid değil mi? Allah zaten
el mescidil haram diyor.
Mescid-i haram diyor Allah. Peki ziynetinizi takınınız dediği nedir? Ziynetin ne olduğunda zaten Allahü Teala hemen şeyde söylüyor bu Araf suresinde ifade ediyor.
7.
Evet.
Yok.
Yok şeydi. 27. ayet.
Ya ben Adem.
Ha 26. ayet doğru. Ya ben Adem gadenzelne aleyküm libasen yuvari sevatikum ve rişa. Size vücudunuzu örten bir elbise ve bir de süs elbisesi indirdik diyor. Yani öyle bir şey oluşturduk. Yani o zaman siz mescitlerde sizin kişiliğinizi ortaya koyacak elbiseler giyin diyor. Yani şimdi şu anda benim gömleğimin altında bir şey var, bir atlet var. Ben şimdi o atletten burada konuşacak olsam ne sayılır millete karşı? Ne saygısız insan.
Saygısız kolu.
Bu ne olur? Benim itibarımı düşürür değil mi?
Evet.
Yol elbise. Ama iç elbise değil.
Ya bedeni örtmek yetmiyor. Bir de riş olarak.
Riş yani olması gerekiyor. Onun için Allah-u Teala yani diyor ki ya beni Adem'e hudu ziynetekum. Ya ben şimdi camiye giderken şeyle gece yatakta yattığım elbiselerle gideyim. Bu insanlara saygısızlık olur ve benim itibarımı düşürür. her mescit yanında vekulu veşrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul musrifin diyor. Yiyin için israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Ondan sonra ne diyor? Kul men harrame zinetallahi leti ahrece li ibadi. Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti kim haram kılmış? Kimin sözü bu?
Allah'ın
sözü. Peki bu ayetler varken Resulullah hacca bak şeye gitti. Hicretin 6. yılında gitti. Hiçbir şey söylemedi kimseye. Ebu Bekir gitti hiçbir şey söylemedi. Peki orada o sene hacca giden sadece Abdullah bin Ömer miydi? Ona mı söylenir bu? Bu öyle bir olay ki herkesin bilmesi lazım.
Daha önce yıllarca hacca gidilmiş yani. Kimse gelip sormamış.
Hayır, bir asırlarca.
Yok yok Resulullah hicretten sonraki tabii, dönemi tabii, alsak
tabii,
yani.
Tabii tabii tabii.
Veda haccına kadar 13 sene boyunca gidilmiş.
Kimse bir şey sormuyor. Kimse gidip sormuyor. Mekke'de yaşayan Müslümanlar vardı. Kur'an-ı Kerim'de işte o Fetih suresinde var.
Evet evet.
لَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ
25. ayet لَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَتَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بِغَيْرَ اِلْمٍ
Yani orada sizin tanımadığınız mümin erkekler, mümin kadınlar vardı. Eğer Mekke'ye girseydiniz Hudeybiye'de onlara zarar verirdiniz ve bu da sizin için bir ayıp olurdu. Peki onlar oradayken zaten hac, umre Mekke'de var. Evet. Onlar da elbette ki haclarını, umrelerini yapıyorlardı. Evet. Peki şimdi yani sadece Abdullah bin Ömer'e mi söylenir bu? Evet. Peki gelelim ondan sonra İbn Abbas rivayeti.
İbn Abbas da Hac'da, Arafat'ta Nebimizin müminlere yapmış olduğu bir konuşmayı aktarıyor. Şöyle söylemiş Allah'ın elçisi Arafat'tayken. Kim izar, alt giysi bulamazsa seravil giysin.
Seravil nedir?
İşte az evvel
pantolon.
Az evvel İbn Ömer'in giyilmez dediği şey.
İbn Ömer'e giyilmez dediği şey pantolondur. Efendim şal vardır. İç dondur falan. Evet.
Kim de naleyn bulamazsa huf giysin.
Tamam
demiş.
Şimdi bakın orada naleyn bulamazsa huf giysin meselesi önemli. Çünkü siz orada o Arap sıcağı şartlarında bot giyemezsiniz, çizme giyemezsiniz. Ama onu giy diyor. Bak burada altına şalvar da giyebilirsin diyor. Bu nerede söyleniyor?
Arafat'ta.
Peki Arafat'ta mı o hac başlanır ki orada bulamayan giysin diye? Orada mı olacak? Yani hadi bir 5 dakika şu Yemen'e uğrayıp da oradan şu çizmeler şey alıp geleyim mi diyecek oradaki insanlar? Ya da Mekkeli bir kişi 2 dakika Mekke'ye git gel de şu elbiselerini değiştir mi olacak? Arafat'ta Mekke arası 25 kilometre ya. Resulullah söyleyecekse o zaman mı söyler bunu? Sonra daha 13 yaşındaydı değil mi İbn Abbas o sıra?
Nebimiz vefat ettiğinde 13 yaşında.
Vefat ettiği zaman 13 yaşında. Neyse. 13 yaşındaki İbn Abbas duyuyor da ve de Arafat'ta hutbe okurken söylüyor değil mi bunu?
Evet.
Peki orada binlerce Müslümandan hiçbiri duymamış mı?
Şimdi hocam bu hadisi nakleden İbn Abbas'ın dışında başka şeyler de varmış sahabeler.
Kimmiş?
Amr bin Dinar, Cabir, Şube bin Amir, İbn Uyeyn, İbn Cüreyç, İsmail bin Eyyub, Süfyan ve Hüseyin de rivayet etmiştir diyor bu hadisi.
E tamam. Onu demek ki şalvar giymenin bir sakınca. Peki başörtmeyle ilgili bir şey var mı orada? İbn Abbas hadisinde yok.
Bakın zaten şimdi, burada İbn Abbas'ın giyilsin dediği şeyler, İbn Ömer'de giyilmesin dediği şeyler. Yani burada bir tenakuz da var iki hadisin arasında.
İşte ona Şafiiler diyorlar ki hocam bu İbn Abbas'ınki Arafat'ta olduğu için daha sonra ilk İbn Ömer'inkini neshetmiştir o hadisi diyorlar.
Çünkü sünneti neshetmiştir.
Bir dakika neshettiyse İbn Ömer'inkini Şafiiler bir insan şalvar giyer diyorlar mı?
Yok, şey bakımından söylüyorlar. Bu mestle ilgili, yani altını kesme ifadesiyle ilgili.
Güzel de şalvar giymeye müsaade ediyor mu? Başörtmeye müsaade ediyorlar mı?
Yok hocam, etmiyorlar.
Peki ne sedildiyse onu nereden çıkarıyorlar? Ya şimdi bu öyle basit bir olay değil. Bak, el hac ve şurun malumat diyor Allah. Sonra siz mesela bu mevsimde şeyde gidin bakayım, Mekke'de, Medine'de başı açık dolaşabiliyor musunuz? Mesela bize şemsiye denir, şemsiye. Şemsiyenin anlamı nedir?
Güneşlik.
Güneşlik. Oradan gelmiştir. Çünkü güneşin altında dolaşamazsın, başına, yani başını örtüyün, örtü de yetmiyor. O örtüyü, mesela Araplar, işte bizimkiler sarık falan derler. Onlar amame diyor. Niye? O büyük bir örtü alırlar başlarına. Ne kadar kalın olursa güneşin ışıkları o kadar az kafayı rahatsız eder. Bir de o çöl şartlarında kum fırtınası olur. Adam onu yüzüne, gözüne sarar, boynuna sarar. Sadece kum fırtınasına gerek yok. Ben şimdi orada bulunduğum için çok iyi biliyorum. O sıcak öyle bir artar ki güneşten gelen sıcak aşağıdan da yukarıya döndüğü zaman, yani o etkisini belki 100 derece hissedersiniz yani. Oradan geriye döndüğü zaman aşağıdan yukarıya alev gelir ve sizi yakar. O zaman mecburen yüzünüzü, gözünüzü örteceksiniz, başınızı örteceksiniz. Ya peki kardeşim, bu şartlar altında bir kimsenin hac yapması mümkün olur mu? Hasta olur, ölür. Ölür ya, başı kap... Bu arada bir şey demedi başla ilgili değil mi?
Yok hocam. İbn Ömer hadisinde
bir şey demedi. Ya ayetlerde de yok. Kim haram kılmış diyor Allahu Teala. Her mescitte, secde yerinde bunu yapın diyor.
Hocam başla ilgili bu peygamber devesinden düşüp ölen ihramlı kişi hakkında başını örtmeyin çünkü o kıyamet günü telbiye getirerek dirilecektir hadisini delil getiriyorlar. Öyle söylemiş yani, başını örtmeyin diyor. Bu kokuyu da, bu hadisi bu sefer farklı şekilde şey yapıyorlar. Bir versiyonu daha var. Onda da bunun aynı kişi için diyor ki bu koku sürmeyin, kokudan uzak tutun çünkü bu işte telbiye getirerek dirilecektir.
Kardeşim burada yani ölen yani bir öyle, kişi için mi? Bu ölen bir kişi için mi söylenir bu tür söylenecekse? Önceden herkesin bilmesi lazım. Bak tekrar ediyorum, Allah ne dedi? Hac malum günlerde dedi. Şey malum aylarda dedi. Sonra malum günlere geldi. Sonra mağdut günler geliyor şeyde, beş beşe gelen günler, Bakara 203'te. Yani bütün ayrıntılar Allah-u Teala verirken falan filan gün demiyor. Herkesin bildiği şey. Peki bu nasıl oluyor giysi konusu? Sonra öyle bir şey var ki bak Allah-u Teala ne diyor? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ diyor. Allah bu dinde size hiçbir güçlük meydana getirmemiştir diyor. Peki şimdi sen şimdi mezheplerin bir görüşlerini bize anlat da ondan sonra konuşalım.
Şimdi mezheplerin bir kere tamamına göre ihram yasakları 4 ana maddede.
Tamam dediğin 4, hangi mezhepler?
Yani Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Malikilere göre.
Şiilerde de aynı.
4 ana maddeden oluşuyor ihram yasakları. Dikişli elbise giymek 1.
Dikişli elbise bak hadislerde geçmedi.
Evet. Vücudu ileri derecede rahatlatmak ve temizlemek 2. Bu da ihram yasağı. Av 3.'sü. Cinsi münasebet 4.'sü. Bunlardan ilk 3'ü yani işte dikişli elbise giymek, vücudu ileri derecede rahatlatmak ve temizlemek ve av haccın bozulmasına sebep olmuyor. Yani fidye gerekiyor. Cinsi münasebet haccı bozuyor. Şimdi dikişli elbise giymek ve işte vücudu rahatlatmakla ilgili mezhepler...
Bu cinsel ilişkiyle ilgili de ayrıntı var ama şu anda ona girmeyelim.
Yok, ona zaten girmeyeceğiz hocam. Tabii. Sadece elbiseyle ilgili ve kokuyla ilgili. Şimdi mezheplerde ortak görüş şu. İhramlı erkeğin örtülü örtü sayılabilecek bir şeyle başlarının tamamını veya bir kısmını örtmesi haramdır.
Nereden çıkardın bunu?
Ne kadar kolay söylüyor. Evet,
haram yani, direkt yasak.
Ne kadar kolay. Kim yapmış bu haramı ya?
Üstünden teni görünecek şekilde olsa dahi herhangi bir elbise veya sarığı başına veya yüzüne koyması yasaktır.
Yani şimdi bakın, başını örtmek yasaksa ne yapıyor? Şemsiye satıyorsunuz adama. Mecburen şemsiye kullanacak.
Hocam o da gelecek. Onlar da yasak bazı mezheplerde. Gölgelenmek falan.
Gölgelenmek. O zaman açıkta mı dolaşacağız?
Şimdi öyle bir şey ki, hatta hocam tedavi aşırı sıcak ve soğuk gibi sebeplerle yapılırsa bile fidye gerekiyor. Yani başınızı...
Peki bunu söyleyen kim, bu delil ne? Fidye diye. Ya işte mesela bunu... şunu yaparsan dem gerekir, bunu yaparsan bedene. Dem dediği küçük baş hayvan, bedene dediği büyük baş hayvan.
Yani halbuki Allah fidyeyi sadece saçını yani kesmek saçını kesmek zorunda için. Kalan kişi için söylüyor. Tabii. Şimdi buna delil olarak hadisi az evvel okuduğum o peygamber devesinden düşüp ölen ihramlı kişi hakkında başını örtmeyin çünkü o kıyamet günü telbiye getirerek dirilecektir diye Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifi almışlar.
İşte bakın yani ayetlere bakın.
Tek delil bu.
Herkesin bildiği şeyi söylüyor. Hadise evet. Bakın, bir ölüden bahsediyor. Ya bu eğer herkesin görevi ise Resulullah'a gerekmez miydi bunu? Aylar önceden bütün İslam alemine yayma borcu yok mu?
Evet. Aynen öyle. Şimdi mezhepten mezhebe de bir takım ayrıntılar devreye giriyor. Hanbelilere göre hörgüç, elbise gibi şeylerle gölgelenmek yasaktır. Ancak yani özür varsa olabilir.
Ben şemsiye de kullanamıyorum.
Yok. Ancak özür varsa kullanabilirsiniz. Ona da fidye vermeniz gerekiyor. Yani Allah muhafaza gölgeye kaçmamak lazım. Yüzünü ve vücudunu rida ve izar dışındaki şeylerle örtmesi de haramdır. İzar bulamaz veya almaya gücü yetmezse don giyebilir.
Başını örtemiyor da yüzünü örtüyor.
Evet. Evet. Onu da sadece rida ve izarla örtebiliyor hocam. Başka bir şey örtmesi haram.
Rida ve izar bulamazsa don giyebilir. Don
giyebilir. İzar bulamazsa...
Tibban bir diğer rivayet. Ha, o,
evet, evet.
Bu rivayetin mi şey
yapıyor? Yani onu almamışlar ama galiba ona dayanıyorlar hocam.
Buhari'ye geçiyor. Ayşe validemiz şey yapıyor.
Hizmetçilerine...
Hizmetçilerine... Yani. Var mı sende o?
Evet hocam.
Onu bir oku bakalım.
Hazreti Ayşe'nin... ihramlı kişinin tibban giymesini emretti görülüyormuş. Bu da 131. Fethul Bari Hac 18'de geçiyormuş.
Buhari hadisi.
Evet. Hazreti Ayşe hevdecini taşıma hizmetinde bulunan ihramlı kimselerin tübban giymesinde bir sakınca görmüyordu. Hazreti Ayşe bu hizmetçilerine tübban giymelerini emretmiş.
Yani şimdi çünkü yani alttan bir şey giyeceksin ki rahat edesin. Hacıların en büyük sıkıntısı mesela Türkiye'den giden hacılar, o erkek hacılar o hac döneminde, ihram döneminde affedersiniz apış araları yara olur. Ve adamlar yürüyemez. Çok ciddi bir sıkıntı. Halbuki Allahu Teala ve mâ ceale aleykum fiddini min haraç diyor. Allah size hac suresini hem de hac suresine geçiyor bu da.
78 son ayet.
Yani hac suresine evet. Geçiyor bu da yani. Allah bu dinde size hiçbir güçlük koymamıştır. Bak mâ ceale nefin siyakında vakı olan nekre ne yapar? Umum ifade eder. Hiçbir kelimesini kullanırsınız. Allah size hiçbir güçlük ortaya koymamıştır bu dinde. Allah-u Teala şey yapmıyor, kolaylaştırmış yani.
Şimdi Hanbeli ve Şafiilere göre mesti kesmek gerekmez. Hanefilere ve Malikilere göre küçük topukların yani işte o Kabe'nin aşağısını keserek mest giyilebilir.
Gene topuk dedim.
Burada öyle yazmış hocam aldığım kaynakta.
Kemik demeyeceksin, aşık kemikleri diyeceksin. Evet.
Mazeret halinde bunların giyilebileceğine dair delil İbn Abbas'ın şu sözü. Peygamberi Arafat'ta hutbe okurken dinledim. Şöyle buyurdular. Nalın bulamayan mest giysin, izar bulamayan don giysin. Az evvel.
Az önceki rivayet.
Az önceki rivayet. Hanbeli ve Şafilere göre bunların giyilmesi fidye gerektirmez. Hanefi ve Malikilere göre fidye zorunludur.
Yani kurban kesmesi
gerekir. Evet, kurban kesmesi gerekir. Delil ise az evvel Vedat hocamızın okuduğu İbn Ömer rivayeti. İşte ihramlı ne giyebilir? Gömlek, sarık, don, bornoz, mest giyemez. Nalın bulamayan küçük topuklardan aşağısını
kesecek. Ama hadi onların delili. Şunu kesecek, bunu keseceğin deliline.
Hocam burada rivayeti o şekilde almış.
Hayır, delili ne? Hayır, şimdi külot giyerse şunu kesecek. Başına örtese bunu kesecek. Hani bir fidye gerekir diyorlar ya.
Ha, evet.
Yok efendim kadın adetliyken Kabe'yi tavaf ederse bir bedene kesmesi lazım.
İşte onlar.
Lan nereden çıkarıyorsunuz evet. Allah aşkına bunları ya?
Hanbeli ve Şafiilerin meslerin kesilmesine gerek olmadığına dair delilleri az evvel söylediğimiz o hadisi neshetmesi. Ama Şafiilerde esah olan yani asıl daha doğru olan görüş topukları örtmeyen ama ayağın ön kısmını kapatan türden pabuçlarında haram olduğu.
Ayağın ön kısmını kapatan.
Evet, ayağın ön kısmı kapalırsa Şafilerde de aslında haram.
Vay vay vay. Delil dikiş, neymiş?
Delil işte hepsinde aynı hocam. Başka delil, ya, delil yok. Bu iki hadisten başka delil
onlar
yok.
Onlar da demek ki İmam Muhammed'in etkisi altında kalmışlar. Evet.
Dikişli bir elbiseyi giymeksizin üzerine şöylece bürünmek veya omzuna atmak olabilir. Bunlar
Peki dikişin delili var mı?
Yok hocam.
Hocam dikiş giymenin delili yok. Şöyle yapıyorlar. Bu şalvar giymek ve başına sarık takmak vesaire yasak olduğu için diyorlar ki bunlar nedir bunların özellikleri?
Bunların tek ortak özelliği
kamis
diyorlar.
Kamis bir de kamis. Ortak özellikleri dikişli olmalarıdır. Demek ki dikişli hiçbir şey giymemek lazım diye bir kıyas
peki,
yapıyorlar.
Peki o hadi izar ve rida dediği, dikiş dediği nedir? Bir ipin iğnenin arkasından aşağı yukarı şey yapması değil mi? Hangi kumaş dikiş dediğin eylem olmadan dokunabiliyor?
Yani tabii o anlamda yani, dokumada bir dikiş.
Kaldı ki İbn Abbas hadisinde seravil giymeye izin veriyor Allah Resulü. Demek ki dikişli bir şey giyilebiliyor.
Yani hadise de uymuyor.
Evet.
Orada bir nevi kıyas yapıyor ama oysa ibadetlerde kıyas yapılmaz.
Evet,
yani.
Kıyas ibadetlerde kıyas yapılmaz. Bir de orada ortak
kıyas belirliyor.
Kıyas yapıyorlar. İstersen sen onu bir şey yap.
Yani mesela herkesin ulaşabileceği bu Türkiye Diyanet Vakfı İslam Anlısı Gubbelesi'nin illet maddesinde şu ifadeler yer alıyor. Yani bunun teknik olarak da doğru olmadığını gösteriyor esasında yapılan şeyin. İslam alimleri dini bildirime konu olan hükümlerin iyi ve kötü kavramları açısından değerlendirilmesi, bir başka anlatımla bunların gayelerin akılla kavranıp kavranamayacağı hususunda değişik görüşler ortaya koymuş olmakla beraber aklın rolünü en üst düzeyde tutma eğilimini temsil eden mutezile bilginleri de dahil olmak üzere ferdin Allah'a karşı kulluk vecibelerini belirli biçimlere bağlayan hükümler anlamına gelen taabbüdiyat anlamında alanında aklın böyle bir değerlendirmeye yetkili olmadığını kabul ederler. Yani herhangi bir şey dinde ibadetlerle alakalıysa mesela hac bunun bir örneğidir. Bu konuda burada Allah böyle bir şey söylüyor veya işte Muhammed Aleyhisselam böyle bir şey yapmış. Aslında burada kastedilen şey şudur, sebep budur. Dolayısıyla bu sebep diğer başka şeylerde de varsa onlarda da geçerlidir diye bir akıl yürütme ibadetlerde yapılamaz. Yani bu konuda bir ittifak vardır. Oysa bu ittifak
ya
sadece...
Ya onu öyle söylerler ama o kadar çok yaparlar
bu,
ki.
Bu sadece fıkıh usulü eserlerinde okurken kulağa hoş gelen bir madde olarak geçer. Oysa biraz önce en bariz örneğini gördük. Haç'ta uydurulmuş bir rivayet ve bu rivayet tahlil ediliyor, illet belirleniyor ve diğer şeylere de buradan kıyaslar yapılıyor maalesef.
Ama mesela şunu kesecek, bunu keseceğin kıyası da yok.
Evet.
Ama vaciptir diyorlar.
Orada artık hüküm koyuyor bizzat kendisi.
Ondan sonra hacca gitmek ne oluyor? Çok büyük bir sıkıntı haline geliyor. Bak şimdi bu istersen şey yapalım bu.
Hocam bu şeyleri okuyayım daha oku, çok oku, detay oku, bitireyim.
Bitir tamam.
Şimdi Malikilere göre işlenmiş bir hayvan derisi gibi dikişsiz giyecekleri kullanmak rahatlık ve lüks manası taşıyorsa caiz değildir.
Rahat etmeyeceksin
hocam zaten işte o ana şeylerden biri vücudu ileri derecede rahatlatmak ve temizlemek yasak.
Allahü Teala
ihram yasağı.
Allahü Teala size sıkıntı vermediğini söylüyor bu dinde.
Haç eşittir eziyet gibi bir şey herhalde bunların kafalarında.
Ya işte bu doğu dinlerindeki haç anlayışının muhtemelen etkileri var. Yani işte eziyet veren bir yolculuk
evet,
haç
onlara. Eziyet olsun ya Allah. Tamam yolculuk sıkıntılıdır o ayrı bir konu.
Haç yolculuğu.
Her yolculuk sıkıntıdır ama hacın özel bir durumu yok ki.
Şimdi orada şöyle bir hadis söylüyorlar. Diyorlar ki Resulullah şöyle demiş. İşte hacı denilen kişi saçı sakalı birbirine karışmış. Üstü başı toz içinde olan kişidir. Diye bir hadis rivayet ediyorlar. Orada ona dayanarak da demek ki...
Ya o vakaya işaret olabilir
yani. Tabii canım, orada öyle bir insan
yani,
tabii.
Yani
takım elbiseyle de gitseniz öyle
oluyor. Her zaman öyle insanlar.
Şimdi o kadar ayrıntıya girmişler ki Şafilere göre ridayı düğümlemek, iliklemek, iğnelemek caiz olmadığı gibi ucuna ip bağlayıp öbür ucuna eklemek de caiz değildir.
Evet şimdi hakikaten bir de iğneleme meselesine şey evet. Yaparlar. O da caiz değil. Adam ne yapsın ya?
İzarı düğümlese veya dikse fidye gerekiyor hocam.
Evet.
Hanefilere göre izarı iğneyle tutturmak, düğümlemek mekruhtur. Şafii, Hanefi ve Hanbelilere göre ihtiyaç halinde kılıç kuşanılabilir. İşte bu para kesesi falan taşıyabiliyorlar. Kadınlar yüzleri dışında başlarını, vücutlarını dikişli bir elbiseyle örterler. Peygamber kadın yüzünü örtmez ve eldiven de giymez buyurmuş. Bir de kadının ihramı yüzündedir hadisi söyleniyor buna delil olarak.
İhram başka bir şey, o başka bir şey.
Evet. Yani
ama
şöyle
bize
diyor.
İhram elbise diye anlaşılıyor, dikkat ederseniz.
Evet, aynen öyle. Hanbelilere göre kadın yakınından erkek geçerken örtüsünü başının üzerinden yüzüne sarkıtabilir. Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerife dayanıyorlar. Fakat Malikiler fitne zamanlarında kadının yüzünü örtmesini mübah sayarlar. Ancak yüz örtüsünü iğne ve benzeri bir şey tutturmadan, başına da bağlamadan örtecek. Yani yukarıdan aşağı bir şekilde sarkacak, nasıl olacaksa. Şafii ve Hanefilere göre bu örtü sarkarken yüzden belli bir uzaklıkta olması gerekiyor. Bir çubukla falan tutmanız lazım. Eğer olur da o çubuğu düşürürseniz, o örtü yüzünüze değerse, hemen kaldırırsanız fidye gerekmez. Yok, bilerek yapar ya da hemen kaldırmazsanız fidye gerekiyor hocam. Böyle Şafii ve Hanefilere göre böyle bir şey
yani
var.
Yani demek ki hacca giderken yanında bir sürü de koyun
olacak. Koyun, aynen öyle. Şafilere göre ihramlı erkek ve kadının eldiven giymesi haramdır, fidye gerekir. Ancak işte kına yakmış ya da yakmamış olsun, elini bir şekilde sarmışsa ona fidye gerekmiyor. Bir de güzel koku, kıl giderme ve tırnak kesme ile ilgili bir takım yasaklar var hocam. Bunlar da şöyle, ihramlının güzel koku kullanması haramdır. Delil de az evvel vers diye geçen hadiste, Vedat'ın okuduğu şeyde o hadis. Şafilere göre kadınlar da dahil saç sakal yağlamak haramdır. Yağın kokusuz olması durumu da dahil haram. Çünkü ihramlı için asıl olan süs unsurundan uzak durmaktır. Yani böyle bir şey, kaide var, ilke var. Asıl olan bu. Delil olan hadis, ihramlının saçı sakalı karışık, üstü başı tozludur diye bir hadis getiriyorlar, delil getiriyorlar. Hanefilere göre gül yağı, misk gibi güzel kokunun ölçüsü elbise ve bedene bulaşacak kadar sürülmesidir. Bu durumda kurban gerekir. Hanefiler ihramlının yıkanmasını ve hamama gitmesini caiz görmüşlerdir. Sürme de caizdir çünkü kokusuzdur.
Ama hamam dediğin zaman şimdi
Türkiye'de yani başka banyo diyelim, banyo evet, duş alma vesaire gibi yıkanma diyelim. Malikiler de koku konusunda Hanefilerle aynı, ancak onlarda sürme de caiz değil. Malikilere göre ihramlı kişi ateş dokunmamış güzel kokulu yemek de yiyemez. Yani yiyeceğiniz şey, mesela maydanoz yiyemiyorsunuz herhalde, yani güzel koktuğu için olabilir.
Muz yiyebilir misin?
Yani güzel kokmuyorsa yiyebilir.
Güzel kokar mı?
Kötü kokması lazım. Enteresan. Şafiler de güzel koku konusunda Hanefi ve Malikilerle aynı. Fakat işte güzel kokulu yemek, içmek, şırınga vesaire yollarla güzel kokuyu vücuda almak da haram. Gülü koklasa kokulanmış sayılıyor ama gül suyunu koklasa kokulanmış sayılmıyor Şafilere göre hocam. Enteresan bir ayrıntı.
Hocam bu koku konusunda mesela bir hadis var. Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Hazreti Ayşe şöyle söylüyor. Ben Allah'ın elçisine ihrama girerken bulabildiğim en güzel kokuyu sürerdim diyor.
Evet.
Zaten o koku bir de o hadislerde vardır. Dışarıdan bakınca saçlarından gözükür.
Ha, o da var. Evet, o da var.
O da geçiyor.
Orada var, evet.
Müslim'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'de.
Hocam
geçiyor.
Daha ilginci, Malikilere göre sadece serinlemek için yıkanılabilir. Temizlenmek için yıkanmak caiz değildir. Yani adam ne için yıkandığına dikkat etmesi lazım. Ama yıkanıyor neticede.
Yani olmayacaksın bu çocuğuna.
Evet. Şafilerde saç ve sakalı badem, zeytin, ceviz yağı gibi kokusuz yağlarla yağlamak haramdır. Baş ve sakal hariç vücudun geri kalanında bu yağları kullanmak caizdir ama saç ve sakalın tek bir kılının bile yağlanması caiz değildir Şafilere göre.
Delil ne?
Delil hiçbirinde yok hocam zaten. Yani bu
hani kıyas da yok burada. Keşke kıyas yapsalardı.
Ya, saçları taramak ve tırnakla kaşımak mekruhtur. Hanbelilere göre güzel kokuyu kasıtlı
saçları
olarak
taramak ve tırnakla
kaşımak. Yani saçınızı kaşıyamayacaksınız.
Bu olmaz.
Yani. Rahatlatıyor.
Olmaz. Neyle kaşıyacağız?
Caiz değil.
Rahatlatıyor.
Başkasının tırnağına kaşınır mı acaba?
Onu bilmiyorum hocam.
Ha, şöyle yapacağız.
Vücudun herhangi
bir... Daha çok kaşınır o zaman.
Hanbelilere göre güzel kokuyu kasıtlı olarak koklamak, dokunmak, kullanmak haramdır. Misk, amber, zaferan, öd ağacı, gül, menekşe, yasemin, zambak gibi şeyleri isteyerek koklamak, Hatta gül suyu gibi şeylere dokunmak bile haramdır, fidye gerekir.
Yani koyun, bir koyun kesmek gerekir.
Evet. Vücudun herhangi bir yerinden kıl almak, burundan kıl çekmek, tırnak kesmek ittifakla haramdır.
Allah.
Delil de Bakara 196 hocam, işte o saçları, başını
tıraş etmekten bahsediyor ya.
Şimdi şöyle deniyor, vücudun diğer uzuvları başa kıyas edilmiş çünkü başı tıraş etmek bedene rahatlık verir, bu da ihrama aykırıdır diyorlar.
Ya delile bakar mısın? Orada okudun. Yani keşke kıyas yapsalardı ya.
Evet.
Keşke yapsalar.
Ya kardeşim hakikaten bu dini ne?
Hocam az evvel sorduğunuz sorunun cevabı da geldi. İhramlı kişi başkasının saçını da kesemez. Evet. Kirpas izalesiyle de uğraşamaz. Kırık tırnak, koparılmış kıl ve benzer şeyleri atamaz. Bit, pire vesaire öldüremez. Sert bir şekilde vücudunu kaşıyamaz.
Rahat yüzü
rahat yüzü görmeyecek yani İhramlı kişi. Hanefilere göre başın dörtte birini veya üçte birini tıraş ederse kurban kesmesi gerekir. Özür sebebiyle keserse üç şeyden birini yerine getirir ayetteki yani o kıyas fidyeler. Dörtte birinden azını tıraş ederse Ebu Hanife'ye göre sadaka verir.
Yani bir tane doğru hükümleri çıktı. Evet. Yani, evet.
Bıyık tıraş edilirse sadaka gerekir. Tırnak kesmesi halinde her tırnak için yarım sağ sadaka verir. El ve ayak tırnaklarını keserse kurban gerekir. Malikilere göre bir eziyeti giderme maksadı dışında 10 adet kıl ve tırnak kesiminde 2 avuç buğday. Kılları da sayacaksınız kaç tane. 10 adetse 2 avuç buğday. 10 adede kadar bit öldürme veya uzaklaştırmada fakire 2 avuç buğday verir. Daha fazlası fidye gerektirir. Kaç bit öldürdüğümüze dikkat edelim. Ona göre kurban keseceğiz. Malikilere göre ihramlı kişi yani hamama girip uzun süre kalabilir. Yani duşta, banyoda uzun süre kalabilir. Ancak bu süre zarfında kirlerden arınma girişiminde bulunmamak kaydıyla. Nasıl olacak? Niye giriyor sonra ya, anlamadım.
Allah-u Teala.
Aksi halde fidye gerekiyor.
Ayet-i kerimede.
Bunlar bir arkadaşa bakıp çıkacak. Temizlenmeyecek.
Hamama girip uzun süre kalıyor ama temizlenmeyecek. Yoksa fidye gerekir. Şafilerde tek kılda bir müd, yani müd dediği 875 gram ağırlığında, iki kılda iki müd, üç kılda ve tırnakta fidye gerekiyor. Bunu taramak veya kaşımak yoluyla yapsa da sonuç değişmiyor. Şafilere göre sıcak cerahat vesaire gibi sebeplerle tıraş olma durumunda kalırsa fidye verir. İşte onu da Bakara 196'dan dolayı söylüyorlar. Bir de Buhari ve Müslim hadisi var. Kâb bin Ucre şöyle demiş. Bu ayet benim hakkımda indi demiş Bakara 196 ile ilgili. Resulullah'a geldim, bana yaklaş dedi. Ben de yaklaştım. Bunun üzerine başındaki haşerat sana eziyet ediyor mu diye sordu. İbn-i Avf diyor ki sanıyorum evet dedi. Daha sonra bana oruç tutmak ya da sadaka vermek veya kurban kesmek şeklinde fidye vermemi emretti. Hanefi ve Malik...
Resulullah mı emretti?
Evet hocam.
Öyle de geçiyorum.
Buhari ve Müslim demiş şeyde.
Bir daha okur musun? Evet.
Kâb bin Ucre şöyle demiş. Bu ayet benim hakkımda indi. Acaba Bakara 196.
Bu ayet onun hakkında nasıl
bilir hocam ki? Ayette bir sürü şey var yani.
Hayır. Öyle hac sırasında mı olmuş?
Şeyle sadece bu kadar bilgi var hocam.
Bu ayet onun hakkında nasıl bilir? O ayet
Resulullah şeyde... çağırıyor diyor ki başındaki haşerat sana eziyet ediyor mu diye soruyor.
Nerede çağırıyor? Beda hacında mı?
Evet.
Bakara 196. ayet şey değilmiştir. Hudeybiye'de.
İşte yani böyle bir...
Muhsar'dan bahsediyor.
Evet. Sanıyorum evet dedi. Daha sonra da bana yani oruç tutmak işte ve sadaka vermek, kurban kesmek şeklinde fidye vermemi emretti diye de bir şey var.
Ha,
yani demek. O saçını tıraş edebilirsin diyor o zaman ona yani. Saçında bir sıkıntı var.
Tamam.
Haşerat sana eziyet veriyor yani dediğine göre.
Bir dakika. Ona benim hakkımda indi meselesinde bir sıkıntı var. Bir
şey. Evet. O kısmı şey ama geri kalanında problem.
Bir dakika. Orada o zaman şeydir bak. Bu o ayete o ayetle ilgili Resulullah bana o ayete göre hüküm verdi demiştir.
Aynen öyledir. Demiştir.
Böyle yazılmış.
Daha sonra bu
olmuş.
Evet. Tamam. Çünkü başında sıkıntı varsa zaten o ayet dedi ki tıraş olmak istiyorsan işte sadaka fidyetimin sadakatin evsiyamin evnüsük.
Evet. Orada bitlenme olayı muhtemelen.
Olabilir evet.
O da ezaya giriyor işte.
Tabii, zaten ayette var.
Hanefi Malikiler taranmayı mutlak manada yasak sayıyorlar. Hanbelilerde bit temizleme problem değil, kırılan tırnak kesilebilir. İhramlı kişi üstünü, başını, saçını, sakalını düzeltmek maksadıyla aynaya bakmaz. Ama baksa da ceza gerekmiyor Hanbelilerde. Ama bakmaması daha iyi.
İkiz aynasını araba yani... kullanırken orada saçına
o problem değil. Saçınıza bakmıyorsanız problem yok. Bu şekilde hocam bu konularla peki, ilgili tamam. Mezheplerin görüşleri.
Şimdi mesela şeyde Malikilerde sirval giyilebiliyor değil mi?
Sende var mıydı o?
Şimdi bakın bu erkekler ihrama girerken bir izar şey rida şey, izar dediğimiz bir alt şeyi sarıyorlar. Hı hı. Yani biz de peştemal falan diyebileceğimiz evet. Bir şey sarıyorlar. Alttan kilot yok. Ve orada gidiyor. Şimdi siz Medine'den Resulullah zamanından Medine'den milletin çıkıp Mekke'ye doğru gittiğini düşünün. Yolculuk 8 gün kadar sürüyor. Şimdi burada orada giderken yolda herhalde de kesin olarak konaklama yerleri yok. Açık alanda yatacaklar. Peki açık alanda yattığın zaman uyku sırasında insan kendine hakim olabilir mi?
Yani mümkün değil hocam öyle bir şey.
Yani şimdi şeyde Nur suresinin 58. ayetinde ne diyordu Allah-u Teala?
Ya eyyühellezine amenu.
Evet. Ya eyyühellezine amenu. Liyese'idinkum ellezine meleket eymanukum vellezine lem yeblughul hulme minkum telâse merrat. Yani hakimiyetiniz altındaki esirler, bir de henüz buluğa ermemiş olan kişiler üç kere yani üç zamanda sizden
izin alsınlar.
Min kabli salatil fecr, sabah namazdan önce ve hine tada'une thiyabekum minel zahire, öğlen vakitte elbiselerinizi çıkarttığınız zaman çıkarıyor ve dinleniyor. Elbisesini çıkarıyor. Niye? Zaten normal elbise giydiği zaman her tarafta rahat dolaşıyor. Elbisesiyle yatarsa da problem yok. Ama elbisesini çıkardığı zaman ondan ve min ba'di salatil işe ve namazdan sonra telatu avratin lekum, sizin için üç avrat şeyidir. Yani kendinizin çıplak olabileceği üç vakittir. Şimdi bunlar odaya giremezler diyor. Kim? Küçük çocuklarla hizmetçiler. Peki onun dışındakiler ne yapar? Ondan sonraki ayeti okuyalım. Diyor ki ve izâ belagal atfâl ulûminkumul hulûme feliyestezînû kemestezenellezîne min kablihim. Bu çocuklar buluğa erdikleri zaman öncekiler gibi her defasında izin istesinler yanınıza girdikleri zaman. Peki biz Medine'den çıkmışsınız, Mekke'ye doğru gidiyorsunuz. Gece yatıyorsunuz. Ayağınızda bir şey var. İşte belden aşağı bir izar giymişsiniz. Hadi belden yukarısına diyelim ki caiz. Şimdi genellikle öyle şey yapılır. Adam orada yatıyor. Odası yok, bir şeysi yok. Çocuk falan değil. Herkes bir arada. Uyuyan bir kişi edep yerini koruyabilir mi? Allah-u Teala ne diyor? Yine Nur suresinin 30. ayetinde قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Mümin erkeklere söyle, gözlerine sahip çıksınlar ve ferçlerini, yani kol ve bacakları arasını korusunlar. Peki uyuyan bir insan nasıl koruyabilir orayı? Ama uyumadan önce koruma altına alabilirim değil mi? Mesela kendi evimdeysem kapıyı kapatırım, koruma altına almış olurum. Çünkü o oda benim için bir elbise vazifesini görmüş olur. Ama evin dışında yolculukta şey yapıyorsam giysim ona göre giyerim. Yani şeyler, edep yerlerim gözükmeyecek şekilde giyerim, yatar uyurum. Ama hacda elbise buysa hacının edep yerini koruması mümkün mü?
Mümkün.
Yani hac sırasında bir de insanlar farkına da alışkanlık olmadığı için de farkına da varmadan bakıyorsunuz ki bütün mal meydanda yani. Evet yani çok oluyor hac sırasında. Halbuki Allah-u Teala bunu kesin emir olarak vermiştir. Asla şey yapılamaz yani. Çiğnenemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir söz söylemesi mümkün mü? Bakın Allah-u Teala Maide suresinde ne diyor? Resulullah'a. Evet, 49. ayette ne diyor? وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Tabi onlar dediği zaman Yahudiler, Hristiyanlar da giriyor buraya, Müslümanlara da giriyor. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ. Arzularına uyma. وَحْذَرْهُمْ. Onlardan sakın, dikkatli ol. اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ. Allah'ın indirdiği herhangi bir şeyden seni uzaklaştırırlar, yakarlar seni. Bakın şimdi bu sözler Resulullah'a mal edildiği zaman Resulullah bu ayete aykırı davranmış olmuyor mu? Çünkü Allah'ın indirdiklerinden herhangi birisi çoğusundan uzaklaştırılıyor. Resulullah'ın söylemesi mümkün değil. Zaten demin de söylediğimiz gibi, ya kardeşim, eğer haccın şartıysa bunlar, Abdullah bin Ömer'e mi söylenir Medine'de? Ya da Arafat'ta mı söylenir bu iş? Önceden herkese ilan edilir. Şey yapılmaz yani, bu şekilde olmaz. Dolayısıyla bakıyoruz ki yani Resulullah'ın söylemesi mümkün olmayan sözler ona mal ediliyor. Niye mal ediliyor? Çünkü şey zamanda da vardı bu, değil mi? Cahiliye döneminde yok muydu?
Evet, evet hocam.
İstersen onları bir anlat.
Yani o cahiliye döneminde de bu Mekkeliler haçla ilgili bir takım menasiki şey yapmışlar, kendi lehlerine çevirmişler. İşte ticaret, bir takım ticaret yasakları koymuşlar. Dışarıdan gelenlere bir takım hizmetleri, para karşılığı yapmalarını kabul etmemişler. Bunları kendileri yapmışlar. Nitekim işte Bakara suresinin 198. ayetindeki Leysa aleyküm cünahun en tebtegu fadlen min rabbiküm. Yani haç aylarında Rabbinizin ikramını aramanızın size bir günahı yoktur şeklindeki ayetin bu kafa karışıklığı üzerine indiği ne söylüyorlar bir takım müfessirler. Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'dan sonra da diyorlar ki ya acaba biz şey yapabilir miyiz? Hem burada para kazanıp ticaret yapıp hem de haç yapabilir miyiz? Olur mu olmaz mı? Gibi bir takım tereddütler oluyor. Yine hakeza işte haç ve umrenin aynı anda yapılamayacağına dair bir takım yasaklar koymuşlar, kurallar koymuşlar ki gitsinler tekrar gelsinler.
Yani, maddi para kazansınlar
tabii,
yani.
Bunun üzerine o işte femen temettâ bil umreti ilel haccı femesteysera minel hed şeklindeki ayetin yani umre ve haccı birleştirebilirsiniz, beraberce yapabilirsiniz şeklindeki ayetin bununla ilişkili olabileceği söylenmiş. Hatta bu haç ve umrenin birlikte yapılamayacağına dair ilkenin Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra tekrar nüksetmeye başladığı sahabe arasında bu konuyla ilgili birbirlerini itham edici ağır tartışmaların olduğunu yine görüyoruz. Yine hakeza Mekkelilerin Arafat'a çıkmadıklarına dair, yani biz oralara gidemeyiz, biz burayı bırakamayız, oraya dışarıdan gelenler, bizden olmayanlar Arafat'a çıkarlar şeklinde bir takım uygulamalar yaptığını, Bakara suresinin 199. ayetinde geçen işte
zaten sen sadece şunlar, çünkü çok uzar, sadece elbiseler konusunda söyle orada.
Ha, mesela, tabii hocam.
Sadece elbiseleri söylüyor.
Sümme efidu min haysu efadan nasu ve estağfirullah ayetinin de işte bununla ilişkili olduğu söyleniyor. Hatta bununla ilgili bir sürü rivayetler var bizim hadis eserlerinde. Öte taraftan bugün asıl konuştuğumuz bu elbiseyle alakalı olarak da bizim tarih kitaplarına, siyer kitaplarına bakıldığında Mekkelilerin bir takım yasaklar koyduğunu görüyoruz ki bugün anlatılanlarla örtüşmekte. Mesela deniliyor ki dışarıdan gelen insanların kendi getirdikleri elbiseleriyle, üzerlerinde olan elbiselerle haç ve umre menasikini yerine getiremeyecekleri, bunun büyük günah olduğu, ancak oradan edindikleri bir takım giysilerle
yani Mekke'den alacakları elbiselerin, dışarıdaki elbiseyle olmaz.
Bu işi yapacakları, hatta diyorlar ki paran yoksa çıplak tavaf et ama yine dışarıdan getirdiğin elbiseyle tavaf edemezsin şeklinde.
Mekke'de birisinin elbisesini alabilirsin, ödünç olarak, tabi ona da para vereceksin.
Evet. Ve işte bizim tarih kitaplarında çıplak tavaf ederlerdi, bu kadar ahlaksız adamlardı, şuydu buydu gibi hani onları yerme adına yapılan hikayelerde, şunlarda bunlarda, esasında bu işin aslının Mekkelilerin değil, dışarıdan gelen ve buna mecbur bırakılan bir takım insanların gece karanlığında, herkes yattığında mecburiyetten dolayı işte çıplak olarak tavaf ettiğinin daha doğru olduğunu söylüyorlar. Yani bir takım
yani para kazanmak için yapılan
sektörel
şey.
Sektörel bir şeye hale getirmişler.
Ama bugün de mesela adam şimdi hacca gidiyor. Bir ihram bir kere gidip geldi. Orada giydi, tamam bitti. Bir dahası yok. Çünkü ikinci, üçüncü gidiş kaç kişiye nasip oluyor? Yani onun için özel masraf. Yok efendim şunu yaptın kurban, bunu yaptın kurban. Görüyorsunuz bunların hiçbirisinin bir delili yok. Değerli izleyiciler, SUSEM diye Süleymaniye Vakfı Uzaktan Eğitim seminerimiz var. Bu sene şimdi kayıtlar başladı. Bu seminerde çok sayıda arkadaşımız, yeni hocalarımız görev alacak. Bu bir ciddi bir eğitim, öğretim, tam bir programla çok değişik konularda Kur'an merkezli bir eğitim programıdır. Uzaktan eğitim, yani dünyanın neresinde olursanız olun buraya kaydolabiliyorsunuz ve buradan şey yapabiliyorsunuz. Burada bu sene tabii geçen seneki hocalarımıza ilaveten bu sene Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Profesör Doktor Hasan Onat hocamız var. Yine tefsirden Profesör Doktor Musa Bilgiz var. Ankara'dan yine Profesör Doktor Ahmet Akbulut var. Yine şeyden Artuklu Üniversitesi'ydi değil mi?
Evet, şey,
Zafer Duygu Bey var. İşte Caner Taslaman var, Mikail Bayram Hoca var, Emre Dorman var bu sene. Bunu da buradan duyurmuş olalım inşallah. Arzu edenler kayıtlarını yaptırabilirler. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin.